Ayrım 12.
Yalnız bu devrin son yıllarında Jön Türk propagandalarının tophane fabrikaları işçileri arasında da yankılar uyandırdığı ve gizli toplantılara konu olduğu ve sonradan bu çekirdekten Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti'nin doğduğunu hatırlatma kabiliğinden anabiliriz. Fakat daha o zaman bir işçi sınıfı yeni yeni vücut buluyordu. Yabancı sermaye yavaş yavaş girmeye başlamıştı. Kömür, maden ocakları işletiliyor, büyük şehirlerde hava gazı, bira, un, kiremit, iplik fabrikaları açılıyor, demir yolları yapılıyor, tramvay şirketleri, demir yolu onarım fabrikaları kuruluyor, günden güne emeğini satmak suretiyle geçinenlerin sayısı artıyordu. Bir vakitler Doğu ülkelerini yalnız bir tüketiciler pazarı sayan ve mamul mal göndermekle yetinen Batı, kapitalistleri artık doğrudan doğruya ülkemizde sanayi kuruluşlar vücuda getirmekteki yararı anlamış, cepleri kredi mektupları ve para dolu büyük şehirlerimize üşüşüyorlardı. Gerçekten aynı makineler ve aynı sermayeyle birkaç kat daha ucuza gündeliklerle gözü açılmamış kanaatkar, cahil halkımızı kullanmak da onlara büyük çıkarlar sağlayacaktı. Türkiye'de bu şekilde fabrikacılık ve fabrika işçiliği başlıyor. Meşrutiyetin ilanında İstanbul, İzmir, Selanik gibi belli başlı şehirlerde sayısı yüz binlere ulaşan işçilere de o gürültülü değişikliğin verdiği neşe sıçramıştı. Onlarda da dernekler çevresinde toplanmak hevesi uyanmıştı. Hatırlardadır ki o zaman halkımız sanki bir dernek kurma salgınına tutulmuştu. Bu arada derme çatma bir tarzda çeşitli işçi dernekleri kurulmuştu. 1325-1909 yılında kurulmuş olan işçi derneklerinin başlıcaları tophane işçileri, demir yolları, Osmanlı mürettipleri, berberler, kahve garsonları, gemerek işçileri ve benzeri derneklerdir. İlk örgütlenen işçi demir yolu işçisiydi. Hatta Türkiye'de ilk kez grev ilan edenler de bunlardır. O vakit bu grev çabuk bastırılmıştı. Fakat işçi derneklerinin türlü adlar altında açılan edebi ve siyasi kulüp ve derneklerden pek farklı olduklarını ve bir sosyal gücü temsil ettiklerini kendisine özgü pratik zeka ile derhal sezen İttihat ve Terakki Cemiyeti o zamandan beri işçi işleriyle ilgilenmeye başlamış ve işçi örgütlerine girme politikasını izlemeye devam etmiştir. Görülüyor ki ancak meşrutiyetin ilk yıllarında işçilerimiz her türlü siyasi entrikadan uzak, gerçek sendikalar çevresinde kısa örgüt hayatı geçirmişlerdir. İlk grev teşebbüsünden sonra partilerin müdahalesi başlıyor. O gün bugün bu müdahale devam etmekte. İşçi bağımsızlığını ele geçirememektedir. İttihat ve Terakki'nin yolunu tekmil siyaset düşkünleri izlemeye başladı. Sırası geldikçe her siyasi parti işçi arasında taraftar kazanmak sevdasına düştü. Böylelikle işçinin kendi kendisine örgütler kurmasına imkan kalmadı. O türlü adlar altında kurulan siyasi partilerde toplanmaya dört bir yandan davet olunuyordu. Bu uzun, feci, yürek sızlatıcı bir aldatma ve ürkütme devresidir. Renk renk sosyalist, sosyal demokrat, emek ve sosyal inceleme partileri saman alevi gibi parlayıp söndüler. Belli belirsiz bir hatıradan başka hiçbiri bir iz, bir eser bırakmadı. Yalnız İttihat ve Terakki Cemiyeti işini sağlam tutmuştu. O bir taraftan sendikaları yasak eden, grevleri kayıtlara, şartlara bağlayan yasalar koyduruyor, bir yandan da olumlu iş olarak 100 yıllık loncaları diriltmeye çalışıyordu. Birçok gerçek işçileri kapsayan esnaf dernekleri belediyeye bağlanıyor ve İttihat ve Terakki Merkezi'nin görevlendirdiği üyelerin elinde sıkıca tutuluyordu. Mütarekiye kadar durum böyle devam etti. Bazı meslek dernekleri bağımsızlıklarını korudularsa da sıkı yönetim yasaları altında hiçbir varlık göstermeleri mümkün olmamıştır. Mütarekeden sonra işçi sınıfında bir kaynaşma oldu. Aczi ve miskinliği evvelce belli olmuş eski kadrolar yeniden işçinin karşısına çıkarıldı. Bu sıralarda Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne ve İngiliz muhipleri dostları cemiyetine yaranmak moda olmuştu. Geçenlerde ölen iştirakçı Hilmi Efendi bu gerici partilere ve bizzat İngiliz işgal kuvvetlerine dayanarak Türkiye'de o zamana kadar misli görülmemiş azametli bir amele partisi ortaya çıkartmıştı. Ne oldukları tekmil İstanbul işçisine anlaşılmış olan birkaç kişi yabancı himayesine yaslanarak bu partiyi yaklaşık olarak 2 yıl yaşatmayı başardılar. Temeli cebir, şiddet, hile ve dalavereden ibaret olan her yapmacık ve zoraki örgüt gibi bu da ilk vuruşta son tramvay grevini hezimeti sonucu yıkılıverdi ve arkasında bir kabus anısından başka bir şey bırakmadı. Aynı yılların keşmekeşleri içinde kurulan iki örgüt daha tanıyoruz. Modern bir düşünüşün ürünü olan bu örgütlerden biri, Almanya'da öğrenimlerini bitiren savaş sanayi işçilerinin meydana getirdiği Türkiye İşçi Dernekleri. Öbürü de çeşitli uluslara mensup bira ve deniz işçileriyle marangozların bir araya gelerek kurdukları Beynelmilel İşçi İttihadı'dır. Bunların tek hatası işçi arasında yeteri kadar propaganda yapmadan, mümkün olduğu kadar çok zümreleri ilgilendirmeyi başarmadan bütün Türkiye işçisini kapsaması istenen pek genel bir birlik programıyla ortaya atılmalarıdır. Böyle bir girişim bugün yapıldığı gibi mevcut tekmil örgütlerin ve işçi zümrelerinin görüşüp konuşarak bazı esaslarda birleşmesiyle ancak mümkün olabilir. Bununla beraber işçinin ortak çıkarlarını ve sınıf mücadelesini zorunlu gören bu örgütler yaşamak kabiliyetine sahip olduklarını göstermişler. Mesela Türkiye İşçi Derneği 1919 Ekim'inden 1922 Ekim'ine kadar 3 yıl varlığını sürdürerek bir yandan kendisine bağlı işçinin kültür düzeyini yükseltmekle uğraşmış, bir yandan da onların hakları söz konusu olan her meselede kılavuzluk görevini yerine getirmiştir. Sultan hükümeti son günlerde bu örgütleri keyfi bir tarzda kapatmıştır. Halkçı devrimi olduğu zaman İstanbul işçisi bu hazin durumdaydı. Mevcut örgütlerden bir kısmını olayların akışı sel gibi alıp götürmüş, diğer bir kısmı da artık ne yapacağını şaşırmış sersem bir hükümetin müdahalesiyle kapatılmıştı. Ortada tek tük zayıf meslek derneklerinden başka işçiyi kendisine çekecek bir merkez kalmamıştı. Ülke geleceğinin aldığı binbir yön karşısında ne yapacağını takdirden aciz kalan işçi sınıfı uyuşuk bir hale gelmişti. Böylece 3 yıldan beri süregelen yayımlarımızla gözettiğimiz amacın görünüşte fersah fersah bizden uzaklaştığı sanılabilir. Fakat dikkatle bakınca ektiğimiz tohumların kök salmaya başladığını fark etmek kabildir. Maksadımız, kimsesiz çocuklar kadar bir çare bir durumda bulunan ülkemiz işçilerine, özellikle batı kapitalistlerinin soygunculuğuna karşı ortak çıkar ve haklarını savunmanın yollarını göstermek ve aynı zamanda aydın kişileri onların karanlık talihiyle ilgilendirerek dünya çapında bir konu olan işçi kurtuluşunun hazırlanmasıyla uğraşmalarını sağlamaktı. Bu maksada henüz erişmiş değiliz. Bununla beraber bazı olumlu belirtiler bizi ferahlandırmaya başlıyor. Zaten en kötü günlerde bile ümitsizliğe düşmemiştik. Tarihin gösterdiği örnekler ve bugünkü toplumun oluş tarzı bizi hep teselli ediyordu. Biliyorduk ki önüne durulmaz bir kanun servetleri ve insanları daima daha büyük yığınlar ve kitleler halinde toplamak görevini kapitalistlere vermiştir. İş kuvveti sayesinde kurmayı başardıkları düzenin onlarsız daha mükemmel işleyeceği ve insan mutluluğunun tek şartının bu olduğu elbette bir gün anlaşılacak ve zulüm ve ihtirasın aşırılığından çıkacak kıvılcım bir gün kapitalizmi havaya uçurarak insanı insanın kölelik ve sömürüsünden kurtaracaktır. Bu bizde sarsılmaz bir iman olduğundan işçi sınıfımızın kendi çıkarlarını anlamakta çekinmesini, kolaycacık aldatılmasını, kendisine tabiatı gereği düşman olan bir sınıfa mensup siyasilerin dalaverelerine, oyunlarına alet olmasını büyük bir üzüntüyle izlemekle beraber gelecekten bir an bile ümidimizi kesmiyorduk. Bu ümitlerimizde pek de haksız olmadığımız yavaş yavaş anlaşılıyor. İstanbul işçisi artık başının çaresine bakmak zamanının gelmiş olduğunu sezmeye başlamıştır. bunun birçok fiili belirtilerine şahit olmaktayız ve bu meselede başlamak, başarmak demektir. Dikkat edilecek yalnız bir nokta vardır. O da kötü niyetlilerin yine işe karışarak samimi arzuları, gerçek ihtiyaçlardan doğan girişimleri kısır bırakmalarına engel olmaktır. İşçilerin çıkarları arasında zerre kadar fark ve zıddiyet yoktur ve ortak meşru haklarının tanıttırılması ancak birlik ve beraberliğin verdiği kuvvetle mümkündür. Bunun tersi iddia edilemez. İşçiyi tek başına kalmaya teşvik edenler bulunursa bunların kapitalistlere vicdanlarını satmış kimseler olması gerekir. İşçilerin bundan da daha tehlikeli düşmanı örgütten yana görünerek örgütlerin başına geçen ve kendilerini siyasi burjuva partilerine ve sermaye şirketlerine toptan satanlardır. Şimdiye kadar işçi örgütleri bu gibi sahtekarların elinde oyuncak olmuştu. Bu tehlike bugün de büsbütün geçmemiştir. Son zamanlarda gördüğümüze göre işçinin eskisinden fazla örgütlerine ilgi gösterdiği şüphesizdir. Fakat yine eski sosyalist partilerinde olduğu gibi iyi yürekli oluşlarından yararlanarak onu kandırmak isteyenler etrafta dolaşmaktadır. İşçi önderleri gözlerini dört açmalı, bunların yüzündeki maskeyi indirerek gerçek yüzlerini, kim olduklarını arkadaşlarına göstermelidir. Anadolu köylüsünün kesin başarısı üzerine ulusun her bireyi gibi işçiler de yeniden dünyaya gelmiş gibi oldular. Uyuşukluğu izleyen, az önce sözünü ettiğimiz uyanıklığın başlangıcı budur. Herhangi dinç bir yaratık tarzında yaşamak ve yaşadığını göstermek ihtiyacından doğan adeta kendiliğinden bir hareket, ulusal devrimin hemen arkasından baş gösterdi. İşçinin iki düşüncesi vardır. O, her şeyden önce ülkenin ekonomisi geliştikçe daha şiddetli ve amansız olacağını iyice hissettiği kapitalist soygunculuğuna karşı meşru haklarını savunabilecek tarzda hazırlıklı bulunmak gereğine inanıyordu. Aynı zamanda bir iş güdü ile anlaşmıştı ki Anadolu'dan yönetilen savaş batı kapitalizminin istila emellerine karşı bizzat kendisinin yaşamak, bağımsız olarak gelişmek hakkını savunmak için yapılıyordu. Bugün en önde gelen görevi misak-ı millinin harfi harfine kabul ettirilmesini desteklemek ve ona göz kulak olmaktı. Ve bunu ancak pek kuvvetli bir örgüte sahip bulunduğu takdirde gereği gibi yapabilecekti. İstanbul'da milli hükümetin kuruluşundan beri işçiyi birlik ve beraberlik emelleriyle çırpındıran etmenler bunlardır. Ve harcanan çabalarla beklenilen sonucun elde edileceğinde şüphe bırakmayan da böyle hayati nedenlerle hareket edilmesidir. Fakat işçinin kendi azmiyle dedikodudan uzak bir tarzda saf niyetle istediğini yapmasına, birlik örgütünün bizzat kendisinden doğmasına bu kez de meydan verilmedi. Onun sınıf ve isteklerine, birlik arzularına tamamıyla yabancı oldukları anlaşılmış bazı açık gözler, mevcut taşkınlığı ve heyecanı bulunmaz bir fırsat saydılar. Mitolojik devirlerde Jüpiter'in kafasından silahlı olarak çıkan tanrıça gibi aslı faslı olmayan bir yerden her türlü ayrıntılarıyla bir birlik hayaleti çıkıyordu ve "Birlik mi istiyorsunuz? Siz hiç yorulmayın, boşuna uğraşmayın. İşte size istediğinizden âlâ bir birlik" denildi. Bu suretle işçi sınıfıyla açıktan açığa alay edilmiş oluyordu. Bununla beraber son iki aylık deneme işçi sınıfının candan bir dostu olarak duyduğumuz bütün kaygılarımızı dağıtmaya yetti. İşçinin uzağı görür davranışları yüreğimizi ferahlatıyordu. Artık İstanbul'da her önüne gelenin peşine takılacak işçi kalmadığını, aksinden emin olanlar bile anlamaya başlıyorlar. İşçi bundan sonra ne oyuncak olmak istiyor ne de çocuk gibi ellerini yabancılara teslim ederek yürümek. O şimdilik kılavuza muhtaç ise de önüne düşecek olanları bizzat seçmek ve nereye götürüldüğünü bilerek ilerlemek arzusundadır. İşte bu ruh hali iledir ki işçilerimiz her türlü davetlere, ısrarlara, ikramlara rağmen kendilerine gösterilen telli pullu tüzüklere, kuruluşlara kapılmadan ilk günden kabul ettiği iyi yolda emin adımlarla yürüyor. Mevcut kuruluşlardan sonuna kadar yararlanmak suretiyle ihtiyaçlar tetkik edilerek zemin ve zamana uygun bir birlik tüzüğü yapılması kararlaştırılmıştır. Tekmil işçi zümrelerinin temsilcileri bu iş için bir kurul halinde toplanarak görüşmeler yapmaktadırlar. Bu kuruldan hiçbir zümre dışarıda bırakılmamıştır. Çalışmakta olan örgütler, kurulmak üzere olanlar, herhangi bir nedenle çalışamayanlar, henüz bir dernek kuramamış olan zümreler, kurula dahil olduğu gibi bir fabrika veya meslek işçisinin çatışma halinde olan birbirine karşıt derneklerinin de bu toplantılara katılabilmeleri esası kabul olunmuştur. Küçük bile olsa bir temsil hakkı olan herkesin katılması istenmektedir. Teklifimiz üzerine çok isabetli bir çalışma usulü de kabul olunmuştur. Bir komisyonun hazırlayacağı taslak, kurulca tetkik ve kabul edildikten sonra derneklerde ve fabrikalarda işçi arasında tartışılacak ve her delege arkadaşlarının önemli itirazlarını veya düşüncelerini hazırlık kurulunun son bir celsesinde açıklayacak ve bunların da dikkate alınmasından sonra tasdik edilecek olan tüzük kesin şeklini alacak ve hemen işe başlanacaktır. Böyle genel bir birliğin yaşayabilmesi için büyük bir kıskançlıkla örgütlerin uygulaması zorunlu olan bazı noktalar vardır. Bunlardan aklımıza gelenleri buraya yazacağız ve bununla yazımız son bulacaktır. Kuruluş sırasında her ihtimali düşünmek, her sakıncanın önüne geçmeye çalışmak, birliğin en çok yararı sağlayabilmesi neye bağlı ise kendini göz önünde tutmak gerekir. Fakat birlik kurulur kurulmaz işçiler ona sımsıkı bağlanmaya şimdiden azmetmelidirler. Tekmil işçilerin temsil edileceği kongrelerde seçilecek olan birlik genel merkezinin kararları ileride her işçi derneği tarafından bir kanun hükmünü almalıdır. Birlik mevcut derneklerde bir ayıklama yapmak zorundadır. Kimi dernekler vardır ki bir sanat veya meslek örgütü olmayıp tıpkı yapılmasına uğraşılan işçi birliği gibi bütün işçi sınıfının toplanacağı bir merkez olmak davasındadır. Bu gibi dernekler bir meslek veya sanayi birliği haline gelmeli ve bu meslek işçisinden gayrısını kendi asıl derneklerine geri göndermelidir. Bu usule uymayan dernekler, görünüşte ne tavır takınırlarsa takınsınlar, gerçek işçi birliğine düşmandırlar ve işçi sınıfı onlara bu gözle bakmalıdır. Bu çeşit teşkilatlar çoğu zaman ister istemez kapitalist çıkarlarına hizmet etmiş olurlar. Bundan ötürü onlara karşı amansız bir mücadele açmak her işçinin boynuna borçtur. Bu işçi örgütü, burjuva kapitalist sendika ve derneklerinden tamamıyla bağımsız olursa, ancak kuruluş maksadı olan işçi sınıfının hakkını savunmak ve kurtuluşunu hazırlamak amaçlarına hizmet edebilir. İşçinin doğal düşmanı olanlara bağlı olan bir işçi derneği hiçbir işinde serbest olamaz ve işçilerin yüksek çıkarları söz konusu olduğu zamanlarda bile onların aleyhine alet olur. Birkaç kez tekrar ettiğimiz gibi Türkiye'nin bugünkü bulunduğu hale benzer bazı koşullar altında işçinin bazı ulusal mücadeleleri benimsemesi, onlara bütün varlığını feda etmesi zorunluluğu ortaya çıkabiliyor. Fakat bir işçi örgütü böyle bir durumda etkili bir rol oynayabilmek için tamamıyla serbest bulunmalı ve yalnız işçinin ruhundan kopan bir atılımla harekete geçmelidir. Zira her yapma davranış gibi yapılan hareket yüzeyde ve faydasız olur. İsteyen işçi girip siyasi partilerde hizmet etmekte serbesttir. Fakat önce özellikle işçi partisi olmayan bir siyasi parti için bütün bir işçi sınıfını zorla yutmak tehlikeli bir hazımsızlıkla sonuçlanır. Bundan işçi kadar siyasi partilerin de sakınmaları gerekir. Bugün hala bunca yayınlardan sonra tokun açın halinden anlamadığı, bir çarelerin, yoksulların, sefaletinin onları soyarak bir eli yağda, bir eli balda ömür sürenlerin umurunda bile olmadığı henüz yeteri kadar anlaşılamadı. Daha dün bir işçi derneğinin tüccarların kongresinde zenginlerden işçinin haline acıyarak onları refaha kavuşturmalarını dileyip yalvardıklarını şaşıraraktan gazete sütunlarında okuduk. kurulacak birlik böyle gereksiz küçüklüklere düşmemelidir. Kendisine güvenmeksizin girişeceği işler önceden kısır kalmaya mahkumdur. Elleri pamuk gibi olan kapitalistlerin sinirleri nasırlıdır. Onun kuru lafla acımasını sağlamak olacak iş değildir. Fakat kuvvete tapan patron, işçi kitleleri bir tek adam gibi önünde doğrulduğu zaman kendisine uzatılan istek listesini çok defa imzalamaya razı olur. Bu tavsiyelerden sonra eklenecek daha bir sözümüz kalıyor. İşçi örgütleri birliğinin gürbüz doğmasını dilemek. Aydınlık sayı 13, 10 Şubat 1923, 1339. İktisat Kongresi'nden sonra, genel seçim arifesinde, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na atıldığından beri ulusun geleceği ile doğrudan doğruya ilgilenmek kararında olduğunu her an göstermekten geri kalmayan işçilerimizin eline son zamanlarda bu konuda birbirini izleyen iki önemli fırsat düştü. İzmir İktisat Kongresi, Millet Meclisi seçimi. Bunlar öyle fırsatlardır ki kuvvetle kazanılmış olan egemenlik hakkını eylemde kullanmak gücüne de sahip olduklarını, genel bir deyişle siyasi olgunluğa da erişmiş bulunduklarını, ulusun diğer üyeleri arasında işçilerimiz de sonunda ya ispat etmiş ya da bu işlerde henüz yeterli olmadıklarını göstermiş olacaklardır. Açıkçası işçi sınıfı bir sınav geçiriyor. Bu sınavın sonucuna göre devlet işlerine bizzat ve doğrudan katılıp katılamayacağı anlaşılacaktır. Herkesin tereddütsüz itiraf etmesi gerek. Bu güç sınavın birinci kısmını işçilerimiz büyük bir başarıyla geçirdiler. İşçi grubunun İktisat Kongresi'ndeki köklü ve bereketli faaliyeti, emekçi sınıfın diğer sınıflar yanında ve aynı düzeyde saygıdeğer bir yer almasını mümkün kılan nitelik ve meziyetlere sahip bulunduğundan şüphe bırakmamıştır. Ülkemizin her yanından gelen işçi sınıfı temsilcileri İzmir'de buluşup görüştüler. Bu Türkiye'nin işçi tarihinde ilk kez olan bir şeydir. Yalnız bu olanağı hazırlamış olmasından dolayı İktisat Kongresi'nin değeri işçi gözünde çok büyüktür. Son zamanlara değin işçi örgütlerinin eylemleri daima yerel kalmış, çeşitli merkezlerde bulunan işçiler arasında ilişki kuramamıştır. İzmir'de yurdumuzun dört köşesinden gelen temsilcilerimizin düşünce alışverişinde bulunmasıyla şimdiye kadar uzaktan uzağa, az çok kuramsal bir tarzda yapılan genel birliğin temelleri pratik bir tarzda hazırlanmış oldu. Ne yazık ki bu faaliyetler sırasında iş bozanlar çıktı. Anlamsız yerme ve iftiralar ortaya atıldı.